Foz Dai.
Türk basketbolunun her manada dev ismi Hüseyin Alp. Türk basketbolu 1950'lerde henüz emekleme dönemindedir. 60'lar popülerleşmeye başladığı ve ivme kazandığı dönemdir. 1959'da Basketbol Federasyonu'nun kuruluşu ve 1966'da başlayan Türkiye Deplasmanlı Basketbol Ligi bu anlamda yaşanan önemli gelişmelerdir. Ancak ülke basketbolunun gelişimi adına yapılması gereken daha pek çok şey vardır. Örneğin yeni tesisler kurmak, organizasyonlar düzenlemek ve elbette basketbolun olmazsa olmazı olarak kabul gören yıldız oyuncular bulup ve yetiştirmek. Başlarda yapılması zorunlu bu hamlelerin gerçekleştirilmesi zor olur. Hatta bazı sorunlar kroniktir. Örneğin uzun oyuncu bulamama problemi yıllarca gündemdedir. Öyle ki lig takımlarımızda oynayan uzun oyuncu sayısı neredeyse yok denecek kadar azdır. Dolayısıyla bu sorun kaçınılmaz olarak milli takıma kadar da yansır. Ta ki Sivas caddelerinde yürürken keşfedilen o altın kalpli dev adama rastlayana dek. İki metre 14 santim boyu ve 143 kilo ağırlığıyla dikkatleri üzerinde toplayan bu gencin adı Hüseyin Alp'tir. İşin garibi Hüseyin Alp o dönemde 26 yaşındadır ve basketbolla ilgili hiçbir şey bilmemektedir. Fakat onun hayatı kendisini fark ettiği an omzuna dokunan bir el sayesinde tamamen değişir. Bu elin sahibi Hüseyin Alp'in bir röportajda uzun uzun bahsettiği Nusret Akça'dır. Akça onunla karşılaştığı ilk anda basketbolla ilgisi olup olmadığını sorar. Fakat Hüseyin Alp kendisine tatsız bir şaka yapıldığından emin gibidir. Oysa soru ciddidir. Nihayetinde tanışma faslı biter ve birlikte çekilen fotoğraflar basına kadar yansır. Hüseyin Alp o günden sonra adeta Türkiye'nin basketbol gündemini belirleyecektir. Basketbol oynamayı kabul ettiği için kısa sürede çalışmaya da başlar Hüseyin Alp. Beklentileri karşılayabilmenin ne kadar zor olduğunu yıllar sonra basketbol salonlarındaki kalabalıklardan duyduğu heyecanla açıklayacaktır. 53 numara ayakkabılarıyla parkelere bastığı ilk karşılaşma Kadıköy spor maçıdır. Kariyeri ligde 4 sezon boyunca giydiği İTÜ formasıyla devam eder. Ardından 1966-67 sezonunda ki aynı yıl Türkiye Basketbol Ligi'nin de ilk sezonudur, İzmir ekibi Altın Ordu ile birlikte Türkiye Basketbol Ligi'nin ilk şampiyonluğunu yaşar Hüseyin Alp. Bir sonraki yılı ilk takımı İTÜ ile birlikte yine zirvede tamamlayacaktır. ...1969-1973 yılları arasında şöhretinin doruklarındadır Hüseyin Alp. Çünkü üst üste 5 yıl şampiyon olan İTÜ'nün değişmez oyuncularından biri de Hüseyin Alp'tir. Adı daima İTÜ, İstanbul Teknik Üniversitesi ile anılan bu dev adam, 1962'de başlayan basketbol kariyerini 1973-74 sezonunda yine İTÜ formasıyla noktalar. Üstelik bu vedanın öncesinde 73 kez terlettiği milli takım forması da önemlidir. Fiziksel özellikleri nedeniyle zaman zaman Yeşilçam'dan da cazip teklifler almaya başlamıştır Hüseyin Alp. Hatta başta Kartal Tibet olmak üzere birçok ünlü sinema yıldızıyla birlikte 7 ayrı filmde rol alır. Aslında Hüseyin Alp'in en büyük başarısı basketbola çok geç başlamasına rağmen bu oyuna kısa sürede adapte oluşu ve geride bıraktığı büyük emeklerle ilgilidir. Ayrıca faal sporculuk döneminde dev fiziğinden çok naif, yumuşak, sıcak, insancıl karakteriyle anılması da işin en güzel, en kalıcı yanıdır. Zaten objektif bir göz, 2000'lerde başlayan 12 dev adam efsanesinin ilk temsilcisinin belki de İTÜ formasıyla hafızalara kazınan Hüseyin Alp fotoğrafından başkası olmadığına emindir. Spor daima ekibi olarak 1983 yılında hayata gözlerini yuman unutulmaz basketbolcumuz Hüseyin Alp'e ayırdığımız programımızın ilk dakikalarını Özkan Pekesen'in metniyle sizlere ilettik ve birazdan devam edeceğiz. Evet sevgili dinleyiciler, Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Memleketim FM'den Spor Daima ekibi olarak canlı yayından selamlıyoruz sizleri. Sevgili Eda Kotanoğlu, sevgili Özkan Pekesen, ana kumandada Cihan Aktepe ve Spor Daima ekibinin lideri, programı hazırlayan ve sunan prodüktör ben Murat Örem, hepinize sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Programın başında canlı yayında sizlere okuduğum, canlı yayında canlı canlı sizlere okuduğum metin sevgili Özkan Pekesen'e aitti. Hüseyin Alp'i hakikaten hiçbir detayı atlamadan bizlere aktarmış bu metinde. Biz şimdi ilerleyen dakikalarda Hüseyin Alp'i daha da detaylı, daha da detaylı anmak ve hatırlatmak istiyoruz. Çünkü Türk sporcusunun böyle örnek isimleri tanımasına da her zaman ihtiyaç var. Ve şu anda telefon hattımızda sevgili Özkan Pekesen'in olduğunu işaret ediyor Eda bana. Ben de Özkan'a hemen merhaba diyorum. Özkan merhaba.
Merhaba, nasılsınız?
Sağ ol, sağ ol. Çok teşekkür ediyorum Özkan'cığım. Metnin için de teşekkür ederim. Hakikaten emek yemek, tüm detayları aktardığın bir özet olmuş Hüseyin Alp'le ilgili. 1983 demişsin aramızdan ayrılışını. Şöyle bir hesapladığımızda 38 koca yıl oluyor ama biz 38 yılın ardından yine de Hüseyin Alp'i daha dün gibi hatırlıyoruz yaşımız da itibariyle ve bu programda detayları daha da verelim istiyorum seninle. Yine senin çıkardığın notlarda başka bilgiler de var ama onları senden alalım. Fakat şöyle bir soruyla girmek istiyorum. Bu metni yazarken, dün ya da önceki gün ya da bir önceki gün yazarken nerelere gittin geldin? Nasıl bir haleti ruhiyeyle Hüseyin Alp'i kaleme aldın sevgili Özkan?
Şimdi bildiğimiz gibi mesela bugün son derece heyecanlı bir gün. Çünkü biliyorsunuz Anadolu Efes'in bir karşılaşması var. Yani Türk basketbolu ciddi anlamda...
Dörtlü finali sanki, Final Four'u kastediyorsun değil mi sevgili Özkan?
Evet. Sanki o final bana bir anlamda Türk basketbolunun nerelerden, hangi kişiliklerden, hangi biyografilerden sonra buralara geldiğini bir kez daha hatırlattı diyebilirim. Hı hı. Bu günümüz karşılaşmalarını izlediğimiz zaman da oyuncuların özelliklerinin işte sahada bambaşka bir görev içerisinde olduklarının fakat bunun da ciddi anlamda bir süreçlerden sonra gerçekleştiğini görüyoruz. Yani basketbolda sürekli kendini yeniliyor. Tekrar bir format atılıyor. Belki her yılda, belki her 10 yılda bir değişim yaşıyor. Aklıma şu geldi. Yani Türk basketbolu da gerçek anlamda özellikle metinde de bahsettiğim gibi 50'li yıllardan sonra sürekli bir gelişim halinde. Ama burada bir takım mihenk taşları var. Hı hı. Mesela yine metinde de bahsettiğim gibi bir uzun oyuncu sıkıntısı var. Bakın uzun oyuncu sıkıntısı derken ve Hüseyin Alp'e geçerken konuyu şöyle bağlayayım. Mesela hepimizin bildiği bazı isimler bizi basketbola ilgilenmesek dahi yönlendirmiştir. Hı hı. Bu isimlerden bir tanesi mesela Kerim Abdülcabbar'dır. Kerim Abdülcabbar 69-74 döneminde Milwaukee'de oynarken bakın çok öncesinde Türkiye'de ciddi anlamda özür dilerim uzun boyuyla dikkati çeken bir Hüseyin Alp gerçeği var. Hı hı. Yani burada şunu şuraya dikkat çekmek istiyorum. Çok önemli basketbol efsaneleri var ama Hüseyin Alp'in hikayesi çok daha onlardan çok daha önceki yıllara dayanıyor. Ve Amerika gibi ya da Avrupa gibi ülkelerin dışında bizim ülkemizde başlayan bir efsane bu. Ve öyle bir hikayesi var ki buradan hemen söylemek isterim. Hani zamanımın çoğunu spor kitapları içinde geçiren biriyim. Hı hı. Böyle bir eksikliği de görüyorum. Yani öyle bir hayatı var ki biraz sonra küçük noktalarla da aktarmaya çalışacağım.
Lütfen.
Hakikaten filmlere kesinlikle konu olacak. Çok ciddi bir insan hikayesi var karşımızda.
İstersen oradan başlayalım. Evet Özkan'cığım.
İşte yani bütün bu duygular bana Hüseyin Alp'i bu Efes karşılaşması özelinde hatırlattı. Dolayısıyla şöyle söyleyeyim. Hüseyin Alp 18 yaşında zaten 2 metre 4 santimetre boyundadır.
Hı hı.
Bakın. Askerlik çağına geldiği zaman 2 metre 9 santimdir. Dolayısıyla kendisinde bir sorun olduğu düşünülür.
Hı hı.
Bir şekilde hastaneye götürülür. İçeri tam olarak bilmiyorum ama bir elektrik tedavisi uygulanır. O dönemin yöntemleriyle.
Hı hı hı.
Fakat bir şekilde bir çözüm bulunamaz. Yani kendisi de bu durumdan çok şeydir yani endişelidir.
Tabii.
Devreye babası girer. Bir şekilde Ankara'ya yollar kendisini. Yani Sivas'ın dışında başka bir hastanede kendisine bakılsın diye. Hı hı. Ankara'ya geldiği zaman yine çeşitli hastanelerde dolaşır. Yani bu sorun acaba sürekli devam edecek mi diyerek. Fakat bu arada parası tükenir. Kendi anlatımıyla röportajından aktarıyorum alıntılarla.
Hı hı.
Ankara'da bakın ne kadar ilginç. Her zaman önünden geçiyoruz. Gençlik Parkı'nda gişede çalışmaya başlar. Çünkü parası tükenmiştir.
Hı hı.
İşte o arada bunu neden söylüyorum? Şöyle bir ince ayrıntı var. Boş zamanlarında Ankara caddelerinde gezerken 19 Mayıs dış sahalar biliyorsunuz hepimizin çok yakında
Ankara'da olanlar çok iyi bilir, evet.
İşte orada gençlerin basketbol oynadığını görür. Henüz sporun adını dahi bilmez. Hatta yine kendi o röportajdan aktarıyorum. Der ki ya beni hiç oynamak için çağırmadılar bile. Halbuki ben onları seyrederken o kadar onlara özenmiştim ki.
Hı hı.
O bir şekilde ukde olarak içinde kalır. Ankara'daki macerasını böyle tamamladıktan sonra tekrar Sivas'a döner. Kendisi bildiğimiz bir çiftçi ailesinin mensubudur. Çalışır, hı hı, ama fiziksel kapasitesi o çalışmaların hep önüne geçmektedir. Dolayısıyla yine bir gün yine hastane yollarında Sivas caddelerinde yürürken kendisini Nusret Akçı adında biri görür ve dikkatini çeker. Onun omzuna dokunur. Basketbolla ilgisi olup olmadığını söyler. İşte bu Nusret Akçı da Sivas 4 Eylül Spor Kulübü'nde faaliyet gösteren antrenörlerden ya da yöneticilerden bir tanesi. O bilgiye tam ulaşamadığım için böyle söylüyorum. Dolayısıyla
Özkan'cığım burada bir noktalı virgül koyalım. Ben biraz senin gönderdiğin notlarla dinleyicilerimize bugüne getireyim. Sen buradan devam et. Ne dersin, olur mu?
Olur.
Şimdi sevgili dinleyiciler, Hüseyin Alp diyoruz. 12 Mayıs 1935 Sivas Kangal'da doğuyor ve 8 Ocak 1983 İstanbul'da hayata veda ediyor. Basit bir matematik hesabı yaptığınızda 1983'ten 1935'i çıkardığınızda 48 yaşında aramızdan ayrıldığını görüyoruz Hüseyin Alp'in. Bunun nedenlerini Özkan'la birazdan konuşmaya çalışacağız. Eski bir milli sporcu olduğu için Özkan'ın da bu konuda mutlaka görüşleri olacaktır. Benim de soru işaretlerim var. Onları birlikte araştıracağız. Bütün zamanlardaki en önemli isimlerinden diyor Özkan. İşte Özkan az önce de söyledi. 2 metre 15 santim boy, 143 kilo. 26 yaşında az önce söyledi Nusret Akça tarafından Sivas'ta yürürken keşfediliyor. Ama öncesinde Ankara'ya tedavi için, kontrol için geliyor gidiyor. O dönemlerde parası bittiğinde Gençlik Parkı'nın önündeki gişelerde bilet satıyor ve basketbol oynayanları gördüğünde içi gidiyor ama kimse ona gel arkadaş sen kule gibisin bizim takımda oyna ya da karşı takımda oyna demiyor. Buna aslında içten içe güceniyor Hüseyin Alp. Fakat sonra hayatın ritmi işte bir şekilde Nusret Akça'yla tekrar ata memleketinde, baba memleketinde Sivas'ta karşılaştırınca Hüseyin Alp'i bir hikaye başlıyor. Bir başarı hikayesi başlıyor, bir sporcunun hikayesi başlıyor. Buradan devam edebilirsin Özkan'cığım. Ben de tarihleri dinleyicilerimiz zihninde otursun diye bunu vurgulamak istedim. Şu soru da karambole gelsin istemiyorum. İstersen önce bunu sorayım, bunu yanıtlayarak başlayalım. Çok erken bir ölüm bir sporcu için 48 yaşında ölmek. Bunun arka planında o hormonal dengesizliğin, o vücudun çok iri olmasının da payı var mı? Çünkü bu konuyla ilgili ciddi manada akademik çalışmalar da vardır biliyorsun.
Şimdi işin içeriğiyle ilgili aslında elimizde direkt olarak kesin bilgiler yok ama hani o cüssede bir insanın basketbol sahasını göz önüne bulundurursa ve dönemin oynanan basketbol ritmini yine bir şekilde hani düşünmeye çalışırsak hakikaten zor. Ve yine metinde de belirttiğim gibi 26 yaşından sonra yani antrene edilmemiş bir vücudun böyle bir yüklenmeye dayanması ki daha önce de dediğim gibi içeriği tam olarak bilinmeyen bir takım rahatsızlıklarla birleşmesi belki onu bu duruma getirmiş olabilir.
Hı hı.
Yoksa dediğim gibi bir Kerim Abdülcabbar örneğini verdim ya, tıpkı onun gibi aynı devasa şeyde boyutta başka oyuncular da var. Ama onlar gerçekten de kolej eğitiminden başlayarak ciddi bir basketbol eğitimi ve antrenman sistematiği içerisinde büyüyorlar. Hüseyin Alp'in hikayesini düşündüğüm zaman bunun tamamen dışında.
Evet.
Belki de o gizli kalan bir takım rahatsızlıkları antrenman temposunu kaldıramamış olabilir. Ama oyuna adaptasyonu gerçekten inanılmaz. Çünkü şöyle devam edelim isterseniz.
Lütfen.
Şimdi bu Nusret Akça hikayesinden sonra İstanbul'a getiriliyor. Bakın burada işte film gerçekten başlıyor. Çünkü çok özel insanlarla tanışıyor.
Hı hı.
Mesela Yalçın Granit'le karşılaşması.
Ki bir programda Yalçın Granit'i de analım seninle etraflıca sevgili Özkan.
Kesinlikle anmamız gerekiyor. Çünkü hı hı. Adanmak isimli kitabı şu an bütün şeylerde, kitap evreninde, raflarda ve ciddi bir basketbol hikayesi var orada. Hı hı. Türkiye'nin basketbola atılmış temellerinden bahsediyor. Belki de en önemli isim olarak geçiyor.
Ömrünün son yıllarında bile basketbola hala genç isimler kazandıran bir isim Yalçın Granit, değil mi? Görünmez bir kahraman Yalçın Granit. Ya. Hem görünür ama görünmez kısmı çok daha büyük sanki.
Yani kendi deyimiyle söylüyorum. Ölmeden önce kendisiyle yapılan röportajlarda da şunu söylemişti. Bence artık bir hastalığa giriyor demişti.
Hı hı.
Yani bırakın basketbolun içinde olan bir kişi olmayı. Dolayısıyla bütün şeyini bilgisini, deneyimini olduğu gibi hem de canhıraş bir şekilde basketbola vermiş bir isim. İşte fakat onun da Hüseyin Alp'le karşılaşması şöyle bir şey. Bir gün bir gazete alıyor. Kendisi gazetede okurken işte falanca restoranda birisi 2 metre 14 santimlik bir adam işte bodyguardlık yapıyor falan. Kendi kendine içinden geçiriyor. Diyor ki ya böyle bir ismi acaba basketbola kazandırabilir miyim?
Hmm.
Ama o sadece lafta kalıyor. Fakat işte biraz önce ismini söylediğimiz Akça kendisini onunla tanıştırıyor.
Nusret Akça'yı diyorsun. Evet, Nusret Akça'yı. Evet.
Onunla karşılaştırınca tabii ki Yalçın Granit neye uğradığını şaşırıyor ve diyor ki mutlaka bunun antrene edilmesi lazım.
Hı hı.
Çok üzerinde durulması lazım. İçiye kazandırılıyor ama bir şekilde takım antrenmanları dışında da tamamen Yalçın Granit'in elinde Hüseyin.
Hı hı hı.
Dolayısıyla artık yavaş yavaş bir şekilde basketbola uygun hale getirilmeye çalışıyor. Fakat öyle sorunlar çıkıyor ki bakın dediğim gibi hikaye çok zengin. Bir ayakkabı sorunu var. Cerem'in spor malzemeleri düşünüldüğü zaman.
Hı hı.
Şimdi devreye kim giriyor biliyor musunuz? Çok ilginç. Biliyorsunuz Galatasaray Başkanlığı da yaptı. Doktor Ali Uras.
Hı hı.
Kendi ameliyatında kullandığı bir takım plastik tabanlardan Hüseyin Alp ayakkabılar yapılıyor. Bakın. Yani sırf o parkelere basabilsin diye.
Evet.
Bir başka önemli isim var. Yine o dönem 65-69 yılları arasında İTÜ rektörü olan Necmettin Erbakan'ın da büyük katkılarıyla Hüseyin Alp İTÜ'ye getiriliyor.
Hı hı.
Yani öyle bir insan ki o kadar çok dikkat çekiyor ki Türkiye'de basketbola ilgisi olmayan hiçbir insan, hani bütün insanlar bile dönüp bakmak zorunda kalıyor.
Necmettin yavaş Erbakan yavaş derken bildiğimiz rahmetli eski başbakanlarımızdan
evet,
Necmettin
evet.
Erbakan biliyor, dinleyicilerimiz de biliyorlardır ama hatırlatalım. Hakikaten İTÜ'nün tarihinde sıfır hatayla mezun olan isimlerden biri Necmettin hocamız rahmetli.
Zaten talebeliği yani evet. Biliyorsunuz inanılmaz başarılarla doludur.
Evet.
Yalçın Granit kendisiyle bir irtibata giriyor ve diyor ki böyle bir isim var. Siz de rektörsünüz. 65-69 yılları arasında dediğim gibi rektör. Bunu bu insanı kendi bünyemize kazandıralım. Onun da çok büyük katkısı olduğunu burada anmak istedim.
Tabii ki.
Ayakkabısına kadar düşünülüyor. Dediğim gibi Ali Uras hem Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı yapmıştır hem Galatasaray Başkanlığı yapmıştır. Dolayısıyla yavaş yavaş artık Hüseyin Alp basketbolun içerisine, basketbolu ilgili kişilere herkesin dikkatini çeken bir kişi olarak girmeye başlıyor. Ve takım arkadaşları var bakın bunlar da çok ilginç. Yani Hüseyin Alp ama yanındaki insanlar gerçekten çok destek oluyorlar. Çünkü öyle bir fizikte herhangi biri yok ve kesinlikle kazandırılması gerekiyor basketbola. Örneğin bir tanesi Kemal Erdenay. Kemal Erdenay kim? Harun Erdenay'ın babası.
Erdenay yani, kardeşlerin evet evet.
Evet mesela bir başkası Haluk Tunçeri. Peki Haluk Tunçeri kim?
Yine Kemal Tunçeri değil mi?
Kemal Tunçeri'nin babası. Bakın görüyorsunuz yani Türk basketbol tarihinde herkes bir şekilde birbirine omuz vermiş.
Kuşaktan ama, kuşağa değil mi o meşaleyi aktarmışlar.
Bir başka ilginç şey var. Yine onu da aktarmak isterim. Hani biraz daha keyifli olsun diye. Çünkü bazı bölümler hüzünlü. Milli takıma da çağrıldığı zaman bir eşofman sorunu olur.
Hı hı.
Terziye bir şekilde eşofman diktirilmesi istenir. Çünkü şey var, spor malzemeleri üreten yerde işte belli kalıplar.
Standartların çok üstünde çünkü, evet.
Üstünde bir terzi bakar der ki ya bu şekilde bunlar bana yanlış yollanmış. Tekrar döndüğü zaman şeyle tanıştırırlar Hüseyin Alp'e. Ya özür diler falan. Devamı da eşofmanları dikilir. Dolayısıyla yani her anı kendi fiziğinden dolayı bir şekilde basketbola kazandırılmak istendiği için her anı o kadar enteresan olaylarla dolu ki, hayatını kazanması, hastane süreci, işte efendim fiziğinden dolayı yaşadığı zorluklar, ama inanılmaz işte metinde de belirttiğim gibi alçak gönüllü yapısı, hı-hı, öğrenme tutkusuyla gerçekten çok sevilir. Bir ara bir Altın Ordu macerası var. Burada içi de gerçekten çok büyük bir ilgiyle karşılanmasına rağmen, hı-hı, o arada tam olarak ne oldu bilmiyorum ama bir Altın Ordu macerası vardır. Altın Ordu o dönem basketbol liginde yer alan takımlarımızdan bir tanesi. Çok ilginç bir döneme rast geliyor, bakın dikkat edin, 66-67 sezonu Türkiye Basketbol Ligi'nin ilk sezonu.
Evet.
Şimdi siz Altın Ordu'ya gidiyorsunuz ve Altın Ordu şampiyon oluyor. Şimdi bu inanılmaz bir şey Altın Ordu ve İzmir için. Dolayısıyla hemen tekrar şeye dönüyor.
İTÜ'ye dönüyor.
Ve işte o zaman artık o bütün o maceraları, biraz önce bahsettiğim o ilginç anıları geride bırakan, artık yavaş yavaş ligi adapte olmaya başlayan, ya hani hakikaten bir basketbolcu kimliğine yürüyen bir sporcu haline geliyor.
Şimdi zaten sevgili Özkan, sen anlatmaya devam et. Ben de aklımda kalanları sana sorayım. Bizim hani işte 3 aşağı 5 yukarı akranız, yarım asrı devirdik, ilerliyoruz gidiyoruz Allah sağlık verdikçe. Ve 1970'lerde okumayı yazmayı öğrendiğimizde biz biraz fazla abartılı okumayı seven insanlar olduğumuz için 50'lerin 60'ların dergilerini de okurduk. Yani ben okurdum, evet. Eminim ki sen de okurdun. Evet. Denizli Acıpayam'da anneannemlere gittiğimde dayılarımın yıllar önce aldığı Fotospor dergileri böyle bir, evet, kömürlükte bir köşede dururdu 1960'ların ikinci yarısına ait. Ben onları karıştırırken meraklı bir çocuk olarak, daha okuma yazmayı yeni öğrenmiş meraklı bir çocuk olarak, orada Hüseyin Alp'in siyah beyaz fotoğraflarını boy boy o dergilerin içinde izlediğimi, okuduğumu dün gibi hatırlıyorum. Yani hala gözümün önünde. Ve orada çok enteresan bir şey sana söyleyeceğim. Bilmiyorum sen de buna dikkat ettin mi? Şimdi basketbolcular faul atışlarını yaparlar. İşte bir çizgi vardır ve oradan faul atarlar, biliyorsun. Hüseyin Alp rahmetli faul atışını elini omzuna koyarak, yukarıdan tutarak değil de iki eliyle alttan tutarak faulleri atar uzunca bir süre. Evet. Hatırlar mısın o fotoğrafını?
Hatırlarım, hatta Fotospor dergilerinde futbola da uyarlanmış bir şey vardı. Yani daha o dergiyi daha okunur hale getirmek için, daha popüler hale getirmek için bir maç fotoğrafı vardı. Basketbol fotoğrafı da yapılırdı. İşte basketbol fotoğrafları yayınlanarak o oyuncuların o anda sanki ne düşündüğünü küçük balonlara yazarlar.
Evet, evet.
Siz de onu bir şekilde okuyarak bu maçı farklı bir şekilde algılardınız. Hüseyin Alp'in konuşma balonu da aynen şu yazar: arkadaşlar merak etmeyin, ben fotoğrafın altındayım, buradan kimse geçemez.
Ha, şimdi burada çok güzel bir yere geldin. Tam bunu da soracağım. Çünkü evet, basketbolla ilgili ve bilgili dinleyicilerimiz şu anda biz bunları anlatırken şunu da hemen söyleyeceklerdir ki haklılardır. Hüseyin Alp 1960'larda 70'lerde basketbol oynadı ve hakikaten bir damga vurdu. Ama bugünün dünyasında basketbol oynasaydı Hüseyin Alp'in işi hiç kolay değildi. Hele hele 26 yaşından sonra basketbolcu olması mümkün değildi. Çünkü o zamanlar 3 saniye kuralı yoktu derlerse biz de onlara haklısınız diyebiliriz. 3 saniye kuralını ve o yıllarda uygulanmadığı için Hüseyin Alp'i daha da öne çıkaran, demin senin de vurguladığın gibi arkadaşlar telaşa mahal yok, ben potanın altındayım cümlesini bize tane tane anlat şu anda sevgili Özkan.
Şimdi zaten kendisi de rahmetli şöyle konuşuyor, kendisinden, kendi kariyerinden bahsederken. Eğer diyor zamanında beni zaten bir şekilde kazandırılmış olsaydım ve ben böyle şeylerden haberdar olsaydım. Yani bir çiftçi ailesinin çocuğu değil de farklı bir koşullar içerisinde büyüseydim, Avrupa'nın belki de dünyanın sayılı basketbolcularından olabilirdim.
Kesinlikle olurdu, evet.
Ama doğru, buna rağmen diyor 12 yıllık kariyerimde insanların bana gösterdiği ilgi, benim gerçekten onların bu ilgiye karşılık verebilme adına yaptığım çalışma beni çok memnun etti diyor. Ve zaten o devasa kişiliğine rağmen, yani fiziksel görüntüsüne rağmen şöyle de bir şey söyler. Dediğim gibi çok naif bir insan. Diyor ki bir şekilde ben kabullenildim. Bu bile benim için yeterli. Dolayısıyla herkese, benim üzerimde olan herkese diyor çok teşekkür ederim. Olayları biraz da böyle değerlendiren bir kişilik Hüseyin Alp. Dolayısıyla eğer gerçekten daha önce karşılaşılsaydı bambaşka noktalara gidebilirdi. Yine rahmetli Yalçın Granit'i anarken mesela Şakir Onayır'la ilgili yazdığı bir yazı aklıma geldi benim. Yine Hüseyin Alp özelinde bir hani oraya atıfta bulacağım sana. Demişti ki Şakir Onayır'ı tarif ederken, bu adam pota altında o kadar etkili ki sanki bir okyanus var. Okyanusta işte kum tolu torbalar var. Ne kadar ağır olurlarsa olsunlar o büyük bir dalga gibi hepsini her seferinde yine denizin, okyanusun ortasına doğru atıyor demişti. Şimdi Hüseyin Alp'te bulunduğu zaman da bir takım çok ama kısıtlı görüntüler var. Hakikaten basketbol salonunda öyle bir duruşu var ki dönem o boyda çok az oyuncu var, belki de yok gibi. Yani zaten ciddi bir şey yaratıyor.
Kolunu kaldırdığında çembere değiyor zaten, değil mi?
Tabii o yani kendi deyimiyle 7-8 santim falan kalıyor. Dolayısıyla ilk maçında 6 sayı atan adamı bazen 20 sayı attığına bile rastlıyor. Dolayısıyla şey var, böyle bir etkinliği var.
Ama şunu da vurgulamanı istiyorum. Hani ben ısrarla onu yöneltmeye çalıştım sana ama belki eksik bıraktım. Belki sen tam algılayamadın. 3 saniye kuralı olmadığı için saatlerce, dakikalarca karşı takımın potasının altında durabiliyor Hüseyin Alp. Şu anda böyle bir şey mümkün değil. Yani herhangi bir oyuncu rakip potanın altında 3 saniye hareketsiz kaldığı an hemen top rakibe geçiyor. Hüseyin Alp'in basketbol oynadığı dönemlerde dünya basketbolunda 3 saniye kuralı yok. Bu da onu daha da etkin kılıyor. Bunu biraz açalım istedim sana.
Elbette, çünkü hem futbolda hem de basketbolda yeni kurallar oyunun hızlanması, daha izlenir hale gelmesiyle ilgili ya. Mesela futbolcular eskiden kaleciye pası verir kurtulurdu. Şimdi veremiyor. Evet. Basketbolda da böyle işte en başta söylediğim gibi yeni bir format. Her 10 yılda bir bambaşka bir basketbol karşımıza çıktığı için bugün arkadaşlarımız sorunun cevabı bence bu. Bize bu soruyu sorsa evet haklısınız demek durumundayız. Çünkü dediğim gibi basketbolda kendi içinde evrildi ve bambaşka bir döneme geldi. Mesela şimdi basketbolcular aynı zamanda çok iyi atletler olmak zorunda.
Belki bu dediğin belki futbolcular için de geçerli artık.
Kesinlikle, yani oraya girersek işimiz var ama şeyi söylemeye çalışıyorum. Basketbolda ciddi bir atletizm gerekiyor.
Çok
şöyle doğru. Bir tartışma var mesela, yine bunu aydınlatma adına söyleyeyim. Avrupa basketbolunun yani Euroleague'in çok daha kaliteli olduğunu söyleyen bir grup var. Bir de Amerikan basketbolunun daha iyi olduğunu söyleyen bir grup var. Bu çatışma şuradan doğuyor. Avrupa basketbolunda daha çok yardımlaşma, daha çok pas, daha çok estetik bir görüntü varken Amerikan basketbolunda hiç bunlara ilgi duymayan ciddi atletlerin birkaç saniyede bitirdiği bir işte smaçlarla, inanılmaz tamamlamalarla, fast breaklerle oynanan bir oyun var.
Bu ayrımda bir spor uzmanı, bir spor sever olarak sen hangi gruptasın? Amerikan basketboluna mı yakınsın, Avrupa basketboluna mı yakınsın?
Şimdi şöyle, eğer işin estetiğini düşünüyorsak, yani biraz bakış açısıyla ilgili bir şey. Bakın, ne yazık ki şöyle bir durum vardır. Gerek futbolda gerek basketbolda sonuç odaklıdır. Yani bir maçı almak için oynarsınız. Ama Amerikan basketbol milli takımına baktığımız zaman dünya şampiyonlarının neredeyse 10 tanesinin 8'ini almış durumda. Ve ciddi farklar oluyor. 40 sayı, 50 sayı. Tamam, bu taraf çok estetik olabilir. Basketbol adına inanılmaz paslar, işte bu yeni şeyler var ya, tanımlar var. Penetre olmalar işte vesairelerle birçok güzel fotoğraflar verebilirsiniz. Ama çıktığınız zaman eğer siz 30 sayı yiyorsanız karşıdan fark. Şimdi bir şekilde orada tartışma kapanıyor.
Sonuca varmak gerekiyor diyorsun. Özkan'cığım bu arada da gözüm saatte, son 3 dakikadayız. Bütün bunlar hani bu 3 saniye kuralının işte o zaman olmaması, şusu busu, yine rahmetli Hüseyin Alp'in çok kıymetli başarılarını gölgelemiyor. Biz bir gerçeği dile getirelim, o çağın koşullarını vurgulayalım diye bunları söyledik. Yoksa Hüseyin Alp hakikaten hiç hesapta olmayan büyük başarıların insanı oluyor ve senin de yazıda vurguladığın gibi 73 kez milli oyuncu oluyor Hüseyin Alp, değil mi?
Hüseyin Alp'in önemi daha çok Türk basketboluyla ilgili ama dünya basketboluyla ilgili, basketbol kurallarıyla ilgili karşılaştırma yaptığımız zaman biraz önceki cümleler zaten söylenmek durumda.
Tabii.
Ama bakın, Hüseyin Alp kim? Çok önemli bir yani spor tarihimizdeki spor yazarlarından bir tanesi Cem Atabeyoğlu diyor ki 72'de Saraybosna'da yapılan diyor Balkan Şampiyonası'nda sonuncu olmuştuk. Ama bütün herkes tribünlerden, oranın tabiriyle söylüyorum, Volima Huso, Volima Huso diye bağırdılar diyor. Bu ne demek? Biz Hüseyin'i seviyoruz.
Yeah.
Biz Hüseyin'i seviyoruz. Şimdi bu kadar yani sonuç alınamamış bir yerde bile o fizikteki bir insanın kendi milli takımı adına nasıl çırpındığını ya da nasıl bir çaba içinde olduğunu Yugoslavya gibi o dönemin basketbol ekollerinden birinin seyircisi bile ona yani yenilmesine rağmen takımımızın bir şekilde sürekli olarak destek olduğunu Hüseyin Halbi biraz da böyle anlamak gerekiyor.
Kesinlikle, kesinlikle. Ki sen de vurguladın, Cem de vurgulamış. Hakikaten o toprakların yani o coğrafyanın eski Yugoslavya'nın işte bugün oradan ayrılan Sırbistan'ın, Hırvatistan'ın, Bosna Hersek'in diğer ülkelerin seyircisi çok bilinçli basketbol seyircisidir. Evet. Hatta biraz tırnak içinde kibirlidir. Öyle herkese kolay kolay alkış falan sunmaz. Buradan bile Hüseyin Alp'in ne kadar gönülleri fethettiğini ta 70'lerde bir kere daha vurgulamak hakikaten çok önemli oldu. Çok kısa bir cümle olarak bir 60 saniyede sinema kariyeri diyelim. Çünkü sen bana o notları da iletmişsin, sağ ol. Basketbolu bıraktıktan sonra dev fiziğiyle dikkat çeken ülke çapında tanınan Hüseyin Alp 65-77 arasında birkaç filmde kötü karakter rolünde oynadı. 82 sonlarına doğru kansere yakalandı. 83 yılında İstanbul'da hayatını yitirdi diyorsun. Ve filmografisinden örnekler. Tarkan Gümüş Eğer 1970, Tarkan Viking Kanı 1971, Kara Murat Şeyh Gaffar'a Karşı 1976, Babanın Evlatları, Mafya Babası Beşir 1977. Bunlar da emek verdiği filmler Hüseyin Alp'in, değil mi Özkan'cığım? Senin toparlayıcı cümlelerini alalım.
Çok
teşekkür
kısa,
edelim
hemen
lütfen.
Bakın genelde kötü roller veriliyor ama Türk insanı onu bu kötü rollere rağmen inanılmaz sempatik buluyor. Çok küçük bir anısınla
lütfen
bunu bitireyim cümlelerimi. Orhan Günşaray rahmetli Türk sinemasının en önemli isimlerinden bir tanesidir. Onunla bir film çevirirken diyorlar ki Orhan Günşaray seni dövsün abi, sana yumruk atsın. Sen de yere düş. Peki diyor, tabii ki devasa bir insanın yere düştüğünü düşerken Orhan Günşaray'a eli çarpıyor ve hastaneye gidiyorlar birlikte.
Yeah.
Ve bu bir rahatsızlık yaratmayı bırakın. Bütün sette, bütün ekipte ciddi anlamda bir şeye neşe kaynağı oluyor. Hüseyin Alp yani böyle izler bırakıyor. Sinemada da basketbol
böyle büyük izler bırakmış ki biz de aradan geçen neredeyse 40 yılın ardından 30 dakikaya sığdırmaya çalıştık Hüseyin Alp'i. Ki eksik çok şey kaldı. Belki ilerleyen haftalarda yine basketbol konuşurken Hüseyin Alp'i de anarız. Çok çok teşekkür ediyorum sevgili Özkan. Haftaya yine birlikte olabilmek ümidiyle sağ ol, var ol. Sevgili dinleyiciler, Spor Daima'nın bu haftada sonundayız. Türk basketbolunun her manada dev ismi olan Hüseyin Alp'i anmaya çalıştık bugün sizlerle birlikte. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan, Memleketim FM'den, sesimizin dünyanın ulaştığı her yerine. Spor Daima ekibi programın hazırlanmasında çok değerli katkıları olan sevgili Eda Kotanoğlu, ana kumandada şu anda karşımda bulunan sevgili Cihan Aktepe ve programımızın daimi konuğu spor uzmanı, spor eleştirmeni ve aynı zamanda eski milli sporcu sevgili Özkan Pekesen de telefon hattının diğer ucundaydı. Spor Daima ekibinin lideri, programın hazırlayan ve sunanı prodüktör ben Murat Örem de hepinize tüm ekip arkadaşlarım adına sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Görüşmek ümidiyle, Allah'a ısmarladık.
Spor Daima. Spor Daima.